Ayrım 16. K duraklayarak gözlerini yere indirdi. Henüz serbestti. Yoluna devam edebilirdi. Hemen önündeki üç küçük ve karanlık ahşap kapının birinden kaçabilir, çağrıyı anlamamış veya anlamış da umursamamış gibi yapabilirdi. Ama arkasına döndü mü yakayı ele verecek, çünkü çağrı iyi anladığını, gerçekten çağrılan kimse olup çağrıya uymak istediğini itiraf etmiş sayılacaktı. Rahip bir kez daha çağırsa hiç durmayacak, çekip gidecekti. Ne var ki o kadar bekleyip bir sesi işitemeyince biraz çevirdi başını. Rahibin o anda ne yaptığını görmek istedi. Eskisi gibi sakin, minberde dikiliyordu rahip. Ama besbelli Kaan'ın başına döndürdüğünü fark etmişti. Kaan şimdi iyice arkasına dönmese, çocuksu bir saklambaç oyunundan başka bir şey olmayacaktı bu. Dolayısıyla tamamen döndü geriye. Rahip, parmağıyla işaret ederek daha yakına gelmesini bildirdi. Artık gizli saklı bir şey kalmadığından, uzun uzun, uçar gibi adımlarla minbere doğru seyirtti Kaan. Ama aynı zamanda merak ettiğinden ve işi kısa kesmek istediğinden böyle davranmıştı. Öndeki ilk sıralara gelince durdu. Ancak aradaki uzaklık gene de rahibin gözüne fazla görünmüştü. Elini uzatıp işaret parmağını diklemesine tutarak minberin hemen önündeki bir yeri gösterdi. K bu isteğe doydu. Yeni yerinde rahibi görebilmek için başını bir hayli geri atması gerekiyordu. Rahip korkuluk üzerindeki bir elini belirsiz bir hareketli havaya kaldırarak "Adın Joseph K." dedi. "Evet," diye cevapladı K. Daha önce her vakit ne kadar çekinmeden söylemişti ismini. Ama bir süredir üzerinde bir yük gibiydi bu isim. Sonra daha ilk kez karşılaştığı kimseler ismini biliyordu şimdi. Oysa ilkin kendisini tanıtıp ardından tanınmak ne güzeldi. "Ve sanıksın," diye devam etti rahip, sesini özellikle alçaltarak. "Evet," dedi K. "Sanık olduğumu bildirdiler." "O zaman aradığım sensin," dedi rahip. "Ben tutuk evi rahibiyim." "Ha, öyle mi?" diye cevapladı K. "Seni buraya çağırtmamın nedeni seninle konuşmaktı," dedi rahip. "Bilmiyordum," diye cevapladı K. "Bir İtalyan baya katedrali göstermek için gelmiştim." "Bırak şimdi ayrıntıyı," dedi rahip. "Ne tutuyorsun elinde? Bir dua kitabı mı?" "Hayır," dedi K. "Bir kent albümü." "At albümü elinden," dedi rahip. K albümü elinden bir fırlatış fırlattı ki albüm açılıp biraz sürüklendiği yerde yaprakları ezilip örselendi. "Senin davanın gidişi fena, biliyor musun?" diye sordu rahip. "Bana da öyle geliyor," diye cevapladı K. "Gücüm yettiği kadar çalıştım ama henüz bir başarı elde edemedim. Doğrusu mahkemeye sunulacak dilekçeyi de hazırlamış değilim henüz." "İşin sonunu nasıl görüyorsun?" dedi rahip. "Önceleri diyordum ki iyi olacak. Şimdi kim vakit kendim de bundan kuşku duyuyorum. Bilmiyorum nereye varacak sonu. Sen biliyor musun?" "Hayır," diye cevapladı rahip. "Ama korkarım kötüye varacak. Seni suçlu görüyorlar. Belki alt kademedeki bir mahkemeden daha yukarı çıkamayacak davan. Hiç değilse şimdilik suçuna kanıtlanmış gözüyle bakıyorlar." "Ama ben suçlu değilim," dedi K. "Bir yanlışlık olacak. Bir insan, insan olur da nasıl suçlu olabilir? Biz bu dünyada birimiz ötekimiz gibi hep insan değil miyiz?" "Orası öyle," dedi rahip. "Ama suçlular böyle konuşur hep." "Yoksa sende de mi bana karşı bir ön yargı var?" diye sordu K. "Hayır," dedi rahip. "Teşekkür ederim," dedi K. "Ama davayla ilgili herkesin bana karşı bir ön yargısı var. Bunu başkalarına da benimsetmeye çalışıyorlar. Durumum gittikçe zorlaşıyor." "Sen gerçekleri yanlış anlıyorsun," dedi rahip. "Yargı birden çıkmaz ortaya. Dava giderek yargıya dönüşür." "Demek öyle," diye cevapladı K ve başını önüne eğdi. "Peki bundan sonra davanla ilgili ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sordu rahip. "Başka yerlerden kendime yardım arayacağım," dedi K ve sözlerini rahibin nasıl karşılayacağını görmek için başını kaldırdı. "Henüz yararlanmadığım bazı olanaklar var elimde." "Ama dışarıdan pek fazla yardım aranıyorsun," dedi rahip, hoş karşılamamış. "En çok da kadınlara koşuyorsun. Görmüyor musun ki gerçek yardımla ilgisi yok bunun?" "Bazen, hatta çokluk ben de senin gibi düşünüyorum," dedi K. "Ama her zaman değil. Kadınların büyük bir nüfuzu var. Tanıdığım birkaç kadının el birliğiyle benim için çalışmasını sağlayabilsem pek korkum kalmazdı. Hele neredeyse çapkın kimselerden oluşan böyle bir mahkemede. Sorgu yargıcının gözü uzakta bir kadın görmesin. Bir an önce yanına varacağım diye kürsü demez, sanık demez, devirip geçer üzerinden hepsinin." Rahip başını korkuluğa eğdi. Minberin tavanı ancak şimdi üzerine bastırmaya başlamıştı sanki. Ne berbat bir hava olmalıydı dışarıda. Artık kapalı bir gündüz değil de adeta gecenin bir yarısıydı. Kocaman pencerelerin renkli camlarından hiçbir karanlık duvarlarda aydınlık bir köşe oluşturamıyordu. Üstelik zangoç tam da bu zamanı bulmuş gibi ana mihrabın üzerindeki mumları teker teker söndürmeye başlamıştı. K, bana kızdın mı diye sordu Raibe. Belki de nasıl bir mahkemenin hizmetinde çalıştığını bilmiyorsundur. Ama Raip'ten bir cevap alamayınca, hani ben yalnız kendi deneyimlerinden konuşuyorum diye ekledi. Ama yine bir ses gelmedi yukarıdan. Seni gücendirmek istememiştim dedi K. Bunun üzerine Raip yukarıdan K'ya bağırdı. İki adım ötesini görmüyor musun peki? Hırsla söylenmiş sözlerdi bunlar. Ama aynı zamanda birinin düştüğünü gören ve kendisi de korkuya kapılıp boş bulunarak bağıran bir kimseden gelir gibiydi ses. Derken her ikisi de uzun zaman sustu. Rahip, aşağının karanlığında K'yı kuşkusuz pek seçemiyor, K ise Rahip'i küçük lambanın ışığında açık seçik görebiliyordu. Ne diye aşağı inmiyordu Rahip? Bir vaaz falan vermiş değildi. K'ya bir iki açıklamada bulunmuştu o kadar. K, Rahip'in söylediklerine harfi harfine uymaya kalktı mı, belki bunların yarardan çok zarar dokunacaktı kendisine. Ama Rahip'in iyi niyetinden de kuşku duymuyordu. Aşağı inse kendisiyle anlaşabilirdi belki. Örneğin, davayı nasıl etkileyebileceğini değil de nasıl dava dışına kaçabileceğini, nasıl davayla yüz yüze gelmekten kurtulabileceğini ve dava dışında nasıl yaşayabileceğini ilişkin kabul edilmeye değer pek önemli bir öğüt alabilirdi ondan. Herhalde dava dışında kalınabilirdi. K son zamanlarda sık sık düşünmüştü bunu. Rahibin de böyle bir olanaktan haberi varsa, rica edildi mi ne kadar mahkeme hizmetinde çalışsa, K'nın mahkemeye atıp tutması üzerine ne kadar yumuşaklığını bırakmış, hatta K'ya bağırmış da olsa bunu kendisine çıtlatırdı. K, aşağı inmiyor musun diye seslendi Raibe. Nasıl olsa bir vaaz vermeyeceksin. İn gel haydi. Evet aşağı inebilirim artık diye cevapladı Raip. Belki daha önce K'ya bağırdığına pişman olmuştu. Lambayı çengelinden çıkarıp alırken, ilkin seninle uzaktan konuşmam gerekiyordu diye ekledi. Pek kolay karşımdakinin etkisi altında kalır, görevimi unuturum da. K aşağıda merdivenin başında Rahip'i bekliyordu. Rahip henüz üst basamakların birinde K'ya elini uzattı. Benim için biraz vaktin var mı diye sordu K. İstediğin kadar diye cevapladı Rahip. Sonra şunu tut bakalım diyerek K'ya lambayı uzattı. Halindeki o ağır heybetli hava yakına geldiğinde de varlığını korudu. Bana karşı pek iyisin dedi K. Karanlık yan cemaat yerinde bir aşağı bir yukarı gidip gelmeye başladılar. Sen mahkemenin bütün öteki adamlarından başkasın. Sana karşı şimdiye kadar tanıdıklarımın hepsinden çok güven duyuyorum. Seninle açık konuşabilirim. Sakın yanılmayasın dedi Rahip. Ne bakımdan diye sordu K. Kanunun giriş bölümünde bu yanılmayla ilgili olarak şöyle denir diye cevapladı Rahip. Kanun önünde bir kapıcı durmaktadır. Bu kapıcıya taşradan bir adam gelir. Kanundan içeri girmek ister. Ama kapıcı kendisini şimdilik içeri koy veremeyeceğini söyler. Adam düşünüp taşınır. İleride girip giremeyeceğini sorar. Belki der kapıcı ama şimdi giremezsin. Kapı her zamanki gibi açık durduğundan ve kapıcı o sırada kenara çekildiğinden adam eğilir ve kapıdan içeri bakmak ister. Bunu fark eden kapıcı gülerek der ki, madem bu kadar istiyorsun olmaz dememi aldırma bir dene bakalım. Ama unutma ki ben güçlü bir kapıcıyım ve kapıcıların da yalnızca en küçüğüyüm. Ama her salon başında bir başka kapıcı vardır. Biri de ötekinden güçlüdür. Daha üçüncüsünü görmeye ben bile dayanamam. Taşralı adam böylesi güçlüklerle karşılaşacağını ummamıştır. Nihayet kanun kapısı herkese ve her vakit açık bulunmak gerekir diye düşünür. Ama üzerindeki kürk paltoyla kapıcıyı daha bir dikkatle süzüp, onun iri ve sivri burnunu, uzun ve seyrek kara tatar sakalını görünce, en iyisi giriş iznini koparınca kadar beklemeye karar verir. Kapıcı bir taburu uzatır adama ve onu kapının yanı başına oturtur. Günler ve aylar boyu burada oturur adam. Pek çok kez içeri koy verilsin diye uğraşır. Yalvarıp yakarmalarıyla usandırır kapıcıyı. Kapıcı adamı sık sık küçük çapta sorgulamalardan geçirir. Ona yeri yurdu ve daha başka konulardan sorular sorar. Ama büyük kişilerinki gibi bir kayıtsızlıkla sorulan sorulardır bunlar. Ve her sorgulamanın sonunda kapıcı adama henüz kendisini içeri koy veremeyeceğini yeniden açıklar. Bu yolculuğa koyulurken yanına bir sürü şey alan adam kapıcıyı rüşvetle kandıracağım diye pek değerli olmalarına bakmayarak bunların tümünü çıkarır elden. Hani kapıcı verilenlerin hepsini alır. Ama bir yandan da bunları alıyorum ki bak şu yola da başvuracaktım unuttum sanmayasın der. Taşralı adam yıllar yılı neredeyse aralıksız gözetler durur kapıcıyı. öteki kapıcıları unutur da Will kapıcıyı kanundan içeri girmesine tek engel gibi görür. Onu karşısına çıkaran uğursuz rastlantıya ilk yıllar yüksek sesle lanetler savurur. Derken yaşlanır giderek. Kendi kendine homurdanıp söylenir. Zamanla çocuklaşır ve yıllar yılı kapıcıya bakıp dururken onun paltosunun kürk yakasındaki pireleri de keşfettiğinden pirelere bile kendisine yardım etmeleri kapıcının gönlünü yapmaları için dil döker. Sonunda gözlerinin feri zayıflar. Çevresinin gerçekten mi karanlığa gömüldüğünü yoksa sadece gözlerinin mi kendisini yanılttığını bilemez olur. Ama buna karşılık bir parıltı fark eder karanlıkta. Öylesine bir parıltı ki bütün görkemiyle kanun kapısından dışarı vurmaktadır. Artık pek bir ömrü kalmamıştır adamın. Ölmeden önce kapı önünde geçen bütün zaman içindeki yaşantıları kafasına toplanıp şimdiye kadar kapıcıya sormadığı bir soruya dönüşür. Giderek taşlaşan vücuduyla doğrulup kalkamadığından kapıcıya el eder. Aradaki boy farkı zamanla taşralı adam eleğinde bir hayli değiştiğinden adama doğru iyice eğilmek zorunda kalır kapıcı. "Hala nedir öğrenmek istediğin bakalım?" diye sorar. "Amma da açgözlüymüşsün," der. Adam bunun üzerine, "Benim bildiğim herkes kanuna varmak için çaba harcar. Peki nasıl oluyor da bunca yıl benden başkası girmek istemedi bu kapıdan?" diye sorar. Kapıcı adamın artık son anlarını yaşadığını görür. Onun gittikçe sağırlaşan kulaklarına sesini işittirebilmek için var gücüyle haykırır. "Bu kapıdan senden başkası giremezdi. Çünkü yalnız senin içindi kapı. Gideyim de kapayayım artık." "Demek kapıcı adamı aldatmış," dedi Kahemen. Anlatılanlar kendisini fena etkilemişti. "Acele etme o kadar," diye cevapladı rahip. "Başkalarının görüşünü süzgeçten geçirmeden benimseme. Sana ben olayı yazılı metinde nasılsa öyle anlattım. Metinde bir aldatmanın sözü yok." "Ama belli bu," dedi Ka. "Senin ilk yorumun tamamen doğru." Kapıcı o kurtarıcı haberi öyle bir zamanda adama veriyor ki artık bunun ona hiçbir yararı dokunamaz. "Ama daha önce kapıcıya böyle bir şey sorulmuyor ki," dedi rahip. "Sonra unutma, o yalnız bir kapıcıdır ve kapıcı olarak görevini yapıyor." "Görevini yaptığına nasıl inanıyorsun?" diye sordu Ka. "Böyle bir şey söz konusu değil. Görevi bütün yabancıları geri çevirmek belki. Ama madem kapı bu adam içinde, bu adamı içeri koyvermesi gerekiyordu." "Senin yazılı metni aldırdığın yok, metni değiştiriyorsun," dedi rahip. "Metinde kanundan içeri koyverme konusunda kapıcının yaptığı iki açıklama var. Biri başta, biri sonda. Baştakinde şöyle der kapıcı, seni şimdi içeri koyveremem. Sondakinde ise şöyle denir, senin içinde bu kapı. Bu iki açıklama arasında bir çelişki bulunsaydı o zaman haklı görülebilirdin. Kapıcı adamı aldatmış olurdu. Ama işte çelişki falan yok. Hatta tersine, birinci açıklama arkadan ikincisinin geleceğini haber veriyor. Adeta denilebilir ki kapıcı görevi dışına çıkmış, adamı ileride kendisini kanun kapısından içeri koyvereceği umudunu vermiştir. Çünkü öyle görülüyor ki kapıcının başlangıçtaki bütün görevi adamı geri çevirmekte. Hani gerçekten de metnin yorumlayıcılarından çoğu kapıcının nasıl olup da söz konusu açıklamada bulunabildiğine şaşıyor. Çünkü titizliği seven, görevi üzerine titreyen birine benziyor kapıcı. Yıllar yılı işinin başından bir yere ayrılmıyor. Kapıyı da ancak son anda kapıyor. Gördüğü işin öneminin düpedüz bilincinde. Çünkü ben güçlü bir kapıcıyım diyor. Üstlerine karşı saygılı. Çünkü ben kapıcıların ancak en küçüğüyüm diyor. Görevi söz konusuyken insanın ne kendisini acındırabileceği ne de kızdırabileceği biri. Çünkü taşralı adamla ilgili olarak yalvarıp yakarmalarıyla usandırır kapıcıyı deniliyor. Boş boğazlı da yok. Çünkü onca yıl metinde belirtildiği gibi ilgisiz sorular soruyor adama. Rüşvetle kandırılabileceklerden değil. Çünkü adamın bir hediyesi üzerine bunları alıyorum ki bak şu yola başvuracaktım unuttum sanmayasın diyor. Nihayet dış görünüşü de kapıcının kılı kırk gelen karakterde biri olduğunu ele veriyor. Görevini bundan bağlı bir kapıcı gösterilebilir mi? Ama kapıcının içeri girmek için izin isteyen kimsenin işine yarayacak kim özellikleri de yok değil. Bunları düşününce adamı ileride içeri koy verebileceğini söylemekle biraz görevi dışına çıkması anlayışla karşılanabiliyor. Yani şurası inkar edilemez ki kapıcı biraz saf, dolayısıyla biraz kendini beğenmiş biri. Kendi gücüne, öbür kapıcıların gücüne ve hatta bu kapıcıların kendisinin görmeye dayanamadığı manzaralarına ilişkin sözleri doğru şeyler bile olsa, bunları söyleyişinde öyle bir hava var ki, düşüncelerinde bir yalın katlığın, bir büyüklenmenin bulanıklığını ele veriyor. Yorumlayıcılar bu konuda diyor ki, bir sorunu doğru anlamakla onu yanlış anlamak birbirini götürmez büsbütün. Ama sanırım şurasını kabul etmek gerekir ki, söz konusu saflık ve kendini beğenmişlik ne kadar az ölçüde kendini açığa vursa da kapının gereği gibi beklenmesine sekteye uğratabilir. İşte kapıcının karakterinde yer alan kusurlardır bunlar. Ayrıca kapıcının güler yüzlü bir yaratılışı var. Hiç de her vakit bir memur gibi davranmaz. Daha ilk anlarda adamla şaka ederek ona apacık yasağa karşın içeri girmeye buyur eder. Sonra adamı oradan uzaklaştırmaz da bir tabure verir kendisine. Kapının yanı başına oturtur. Adamın ricalarına onca yıl sabırla katlanışı, yapılan küçük sorgulamalar, verilen hediyeleri almalar, kapıcıyı karşısına çıkaran uğursuz rastlantıya karşı adamın savurduğu lanetleri hoş karşılayan efendilik, işte bütün bunlar kapıcının bir acıma duygusuna kapıldığını göstermektedir. Her kapıcı onun gibi davranmazdı. Hatta en sonunda kapıcı bir işaret üzerine iyice adama doğru eğilir, ona son sorusunu sorma fırsatını verir. Yalnız şu sözlerinde, oysa kapıcı her şeyin bittiğini bilir, hafif bir sabırsızlık sezilmektedir. Amma da açgözlüymüşsün. Hatta kimi yorumlayıcılar daha da ileri giderek, amma da açgözlüymüşsün sözlerinde dostça bir hayranlığın dile getirildiği görüşünü savunur. Ancak bir tenezzülün varlığını da sezerler bu hayranlıkta. Bütün bunlar düşünüldü mü, kapıcının herhalde senin sandığın gibi bir adam olmadığı anlaşılır. Sen benden iyi biliyorsun metni, ben henüz işittim dedi K. Bir an sustuktan sonra, demek adamın kandırılmadığına inanıyorsun diye sordu. Beni yanlış anlama diye cevapladı Rahip. Ben sana yalnız bu konuda var olan görüşleri bildiriyorum. Pek de kulak asma görüşlere. Metin değişmeden kalır. Görüşlere gelince çokluk metin karşısında duyulan çaresizliği dile getirirler. Hatta bu konuda bir görüş daha vardır. Der ki asıl kapıcıdır aldatılan. Bu kadarı da fazla diye cevapladı K. Peki böyle bir görüş nasıl bir temele dayandırılıyor? Dayandırıldığı temel kapıcının saflığı diye ekledi Rahip. Kapıcının kanunun içerisinden haberi yok. Ancak kapının önündeki gidip geldiği yolu biliyor denmekte. Kapıcının kanunun içerisiyle ilgili tasarımlarına çocuksu olarak bakılmaktadır. Öyle kabul edilmektedir ki adama gözdağı vermek istediği şeyden kapıcının kendisi korkmakta, hatta adamdan çok korkmaktadır. Çünkü adam içeri gireceğim diyor da başka bir şey demiyor. Hatta kendisinin ileride korkunç kapıcıların bulunduğu söylendiği zaman bile vazgeçmiyor isteğinden. Oysa kapıcının içeri girmeyi düşündüğü yok. Hiç değilse metinde bundan söz açılmıyor. Kimi yorumlayıcılar kapıcının daha önce içeride bulunması gerektiğini öne sürmüyor değiller. Çünkü kapıcı kanun hizmetine alınmış bir kez. Böyle bir şey de yalnızca içeriden olabilirmiş. Ama buna karşı denilebilir ki kapıcı içeriden verilen bir direktifle de kapıcılığa atanabilir pekala. Ama şurası kesin ki kapıcının fazla içerilere sokulduğu söylenemez. Çünkü daha önce üçüncü kapıcıyı görmeye dayanamamaktadır. Sonra bu kadar yıl kapıcının kapıcılar üstüne söylediklerinden ayrı olarak içerisiyle ilgili bir açıklamada bulunduğu bildirilmiyor. Böyle bir şey belki yasaklanmıştır kendisine. Ama ilgili yasaktan da kapıcının hiç söz açtığı yok. Şimdi bütün bunlardan çıkarılacak sonuç şu. Kapıcı içerisinin durumu ve önemi üzerinde bir şey bilmemekte, bu bakımdan bir yanılgı içinde bulunmaktadır. Ama taşralı adam konusunda da yanılgı içinde bulunması gerekiyor. Çünkü taşralı adam kendisinden yukarıda, onun haberi yok. Adama kendisinden aşağıda bir kimse gibi davrandığı birçok noktadan açıkça anlaşılıyor ki, bunların neler olduğu henüz anımsayacaksın. Ama kapıcının gerçekten adamdan aşağıda yer aldığı şu görüşte de açıkça dile getirilmektedir. Bir kez özgür kişi özgür olmayandan üstte bulunur. Adama gelince gerçekten özgür. Dilediği yere gidebilir. Yalnız kanuna girişi yasaklanmıştır. Ki o da bir tek kişi yani kapıcı tarafından. Adam kapının yanı başında bir tabureye çöküyor ve ömrü boyunca orada kalıyorsa bunu kendi gönül rızasıyla yapıyor. Metinde herhangi bir zorlamanın sözü yok. Kapıcı ise kapının önünde kalacaktır hep. Görevi bunu gerektirmektedir. Çekip bir tarafa gidemez. Ama anlaşıldığına göre içeri de giremez. İstese de yapamaz bunu. Öte yandan kanun hizmetinde çalışıyorsa da hizmet ettiği yalnız bu kapı, dolayısıyla kapının tek sahibi olan taşralı adam. Bu nedenle de taşralı adam kapıcıdan üstte. Öyle düşünülebilir ki kapıcı onca yıl adeta bir ömür boyu boş yere kapıyı beklemiştir. Çünkü metinde bir adam gelir denmekte, yani ergenlik çağında biri gelmektedir. Buna göre kapıcı, kapıcılık görevinin amacına ulaşabilmesi için hayli zaman beklemiş, taşralı adam kendi gönül rızasıyla kalkıp gelince, kalkıp gelmeyi canı isteyinceye kadar beklemiştir. Öte yandan kapıcının görevinin sona erişi, adamın yaşamının son buluşuyla belirlenmekte, yani kapıcı sonuna kadar adama bağlı kalmaktadır. Ve ikide bir vurgulandığına göre kapıcı bütün bunlardan habersiz görünmektedir. Ama kapıcının bu durumunda şaşılacak bir taraf bulunduğu belirtilmez. Çünkü ilgili görüşe göre, kapıcı çok daha ağır bir başka yanılgı içindedir ve bu da göreviyle ilgilidir. En sonunda kapıdan söz açarak şöyle der. Gideyim de kapayayım artık. Başta ise kapının her vakitki gibi açık durduğu söylenmektedir. Ama kapı her zamanki gibi açık duruyorsa, her zamanki gibi yani açık duruşu kapının tek sahibi adamın ömür süresine bağlı değilse, o vakit kapıcı da kapıyı kapayamayacak demektir. kapıyı kapayacağını söylemekle yalnızca bir cevap mı vermek istiyor, yoksa görevinin ne olduğunu bir kez daha belirtmek midir amacı, ya da adamı son anda bir pişmanlık ve üzüntü içine sürüklemeyi mi dilemektedir? Bu konuda birbirinden ayrılıyor görüşler. Ama pek çok yorumcu bir noktada birleşiyor ki, o da kapıcının kapıyı kapayamayacağıdır. Hatta böylelerine göre kapıcı, hiç değilse son anda bilgi bakımından da adamdan aşağıdadır. Çünkü adam, kanun kapısından dışarı vuran parıltıyı görüyor, oysa kapıcı, görevi dolayısıyla herhalde kapıya arkası dönük dikilmekte ve olup biten değişikliğin ayrımına vardığını herhangi bir sözde belirtmemektedir. Bu nedenlere diyecek yok doğrusu diye cevapladı K. Rahibin açıklamalarının kimi yerlerini biraz alçak sesle kendi kendine tekrarlayarak. Şimdi ben de inanıyorum ki aldanan kapıcıdır. Ama bunu söylemekle eski görüşümden cayıyor değilim. Çünkü her iki görüş yer yer uyuyor birbirine. Kapıcı apacık her şeyi görüyor mu, yoksa bir aldanış içerisinde mi? Kesinlikle belli değil. Ben dedim ki adam aldatılıyor. Kapıcı her şeyi açıkça gören biri ise kuşku duyabilir bu söylediklerimden. Ama bir aldanış içerisindeyse bu aldanışın ister istemez kendisinden adama da geçmesi gerekir. Kapıcı o zaman bir aldatıcı değilse de öyle bir kimsedir ki işinden hemen kovulması zorunludur. Çünkü unutmamalısın ki aldanışın kapıcının kendisine bir zarara dokunmamakta ama adama verdiği zarar kat kat büyük olmaktadır. Bakın burada da sizinkine karşıt bir görüş var dedi rahip. Örneğin kimi yorumlayıcılar metinde anlatılanların kapıcı üzerinde bir yargıda bulunma hakkını kimseye vermediğini ileri sürerler. Kapıcı bize nasıl görünürse görünsün bir kanun kuludur, yani kanuna aittir. Bu yüzden insanların yargılarından uzakta bulunur. Böyle olunca taşralı adamdan aşağıda bulunduğu sanılmamalıdır. İnsanın kendisini yalnız kanun kapısına bağlayan bir görevi olması dünyada özgür yaşamasından bin kat iyidir. Adam henüz gelmektedir kanuna, kapıcı ise öteden beri oradadır. Kanun tarafından kapıcılıkla görevlendirilmiştir. Onun yüce mevkiinden kuşku duymak, kanundan kuşku duymak demektir. Ama ben aynı görüşte değilim dedi K başını sallayarak. Çünkü söz konusu görüş benim sende mi? Kapıcının her söylediğine gerçek gözüyle bakılması gerekir. Böyle bir şeyin olamayacağını ise sen kendin enine boyuna kanıtlamış bulunuyorsun. Hayır diye cevapladı rahip. Gerçek gözüyle değil, sadece zorunlu olarak. Zavallı bir görüş bu diye ekledi K. Dünyanın düzenini yalana dayandırıyor. Bu sözleri konuşmayı kesip atarcasına söylemişti K. Ama ilgili sözler onun son yargısında dile getirmekten uzaktı. Pek yorgundu. Rahibin anlattıklarından çıkabilecek sonuçları görebilecek durumda değildi. Sonra bu olay belli bir takım zihinsel çalışmaları gerektiriyordu ki onlara da alışık değildi. Daha çok mahkemede çalışanların aralarında konuşmalarına elverişli, gerçek dışı şeylerdi hepsi. Aslında basit anlatı, anlatıdan başka her şeye benzemişti. Bunu silkip atmak istiyordu üzerinden. O anda büyük bir incelikle davranan rahip bunu hoşgörüyle karşıladı. K'nın görüşünün kuşkusuz kendi görüşüne uymamasını aldırmayarak sesini çıkartmadı. Bir süre yine konuşmadan katedralde gidip geldiler. K, rahibin hemen yanı sıra yürüyor ama yürüdüğü yerin neresi olduğunu bilmiyordu. Elindeki lamba çoktan sönmüştü. Bir ara hemen burnun ucunda gümüşten bir ermiş heykeli yalnızca gümüş madenin parıltısıyla aydınlanıp ortaya çıktı. Ama sonra yine çarçabuk karanlığa gömüldü. Hep rahibe bağlı kalmamak, biraz da kendisi konuşmuş olmak için ''Şu anda kapının yakınında değil miyiz?'' diye sordu. ''Hayır'' dedi rahip, ''kapıdan çok uzaktayız. Ne o, yoksa gidecek misin artık?'' Doğrusu K o anda hiç böyle bir şey düşünmemişti. Ama hemen ''Evet, gitmem gerekiyor'' diye cevapladı. ''Bir bankada şefim, şimdi bekliyorlardır beni. Buraya yalnızca yabancı bir müşterimize katedrali göstermeye gelmiştim.'' ''Madem öyle'' dedi rahip, K'ya elini uzatarak ''Git, peki.'' Ama karanlıkta tek başıma yolu bulamam dedi K. Soldaki duvara yaklaş. Duvar boyunca yürü. Hiç ayrılma duvardan. Bir kapıya gelirsin. Rahip daha birkaç adım uzaklaşmıştı ki K var gücüyle arkasından seslendi. Lütfen bekler misin? Bekliyorum dedi rahip. Benden istediğin başka bir şey yok mu diye sordu K. Hayır dedi rahip. İlkin bana karşı ne çok yakınlık gösterdin dedi K. Her şeyi bana açıkladın. Şimdi ise hiç umurunda değilmişim gibi beni koy veriyorsun gideyim. ''Ne yapayım gitmen gerekiyormuş'' dedi rahip. ''Şey'' dedi K. ''Anla işte gitmem gerekiyor.'' ''Önce sen anla benim kim olduğumu'' diye cevapladı rahip. ''Tutuk evinin rahibisin'' dedi K. Ve rahibe biraz daha yaklaştı. Bankaya hemen dönmesi söylediği kadar gerekli değildi. Pekala bir süre daha kalabilirdi burada. ''Yani mahkemenin bir adamıyım'' dedi rahip. ''Böyle olunca ne diye senden bir şey isteyeyim?'' ''Mahkeme senden bir şey istemiyor ki. Geldiğin zaman niye geldin demiyor.'' Gitmek istedin mi? Koy veriyor gidiyorsun. Son. 31. yaş gününün arifesinde akşam saat 9'a doğru sokakların sessizleştiği bir sıra iki bay K'nın oturduğu eve geldi. Frak giymiş, soluk yüzlü ve şişman kimselerdi. Yerlerinden oynatılmaz gibi duran silindir şapkaları vardı başlarında. Kapının önünde biri ötekini buyur etti içeri, öteki birini. Sonra aynı merasim daha geniş çapta K'nın odasının kapısının önünde tekrarlandı. Kendisine bayların geleceği daha önce bildirilmemiş K yine de siyah bir kostüm giymişti. Kapının yanı başında oturmuş, parmaklarını gergin saran yeni eldivenlerini acele etmeksizin ellerine geçiriyordu. Misafir bekler gibi bir hali vardı. Hemen ayağa kalkarak merakla baktı gelenlere. "Demek sizler benim için görevlendirildiniz?" diye sordu. Baylar evet der gibi başlarını salladılar. Elindeki silindir şapkayla bir ötekisini gösterdi. Doğrusu başka türlü kimseler beklemişti K. Pencereye yaklaşıp bir kez daha aşağıdaki karanlık sokağa baktı. Sokağın karşı tarafındaki bütün pencerelerde ışıklar söndürülmüş, evlerin pek çoğunda perdeler indirilmişti. Bir evin aydınlık penceresinde kafesten bir korkuluk içinde iki küçük çocuğun oynadığı görülüyor, henüz yerlerinden kımıldayamadıkları için minik elleriyle birbirlerine dokunmaya çalışıyorlardı. "Yaşlanmış ikinci sınıf oyuncular yolluyorlar benim için," diye söylendi K. Ve bir kez daha bundan emin olmak için başını çevirip gelenlere baktı. "Ucuz yoldan işimi bitirmek istiyorlar." Birden baylara dönüp sordu. "Hangi tiyatroda oynuyorsunuz beyler?" Baylardan ağız köşelerinde tiki olanı ötekisine dönerek sanki onu yardıma çağırır gibi "Tiyatro mu?" dedi. Ötekisi ise dilsiz bir kimseymiş de konuşacağım diye çırpınırmış gibi davrandı. Bunun üzerine "Anlaşılan soru sorulmasına hazırlıklı değilsiniz," diye söylendi K. Ve gidip şapkasını aldı. Baylar daha merdivende K'nın koluna girecek gibi oldu. Ama K, "Sokağa çıkalım da öyle, hasta filan değilim," dedi. Ama kapı önünde baylar koluna bir giriş girdiler ki, K hiç kimseyle böyle kol kola yürümemişti. Adamlar omuzlarını K'nın omuzlarına yapıştırıp kollarını bükmeden dümdüz sarkıtmış, K'nın kollarını boylu boyunca kavramışlardı. Alttan da yine gerektiği gibi usta bir yakalayışla kıskıvrak yakalamışlardı K'nın ellerini. K aralarında dimdik yürüyordu. Öylesine yek vücut olmuşlardı ki birini yere yuvarlayayım dense üçü birden yuvarlanacaktı. Hani ancak cansız nesnelerin oluşturabileceği bu bir birlik ve beraberlikti bu. K yanındaki bayları odanın loşluğunda pek iyi seçememişti. Şimdi sokak fenerleri altında yürürlerken birbirlerine adeta yapışık durumda hiç kolay olmamasına karşın ikide bir başına çevirip onları daha iyi görmeye çalıştı. Adamların katmerli çenelerini fark edince belki de tenor şarkıcılar bunlar diye geçirdi içinden. Yüzlerindeki aşırı temizlikten tiksinti duydu. Göz pınarlarına uzanan, üst dudakları ovan, çenedeki kırışıkları yuvarlanmış, kirleri kazıyan elleri hala görülür gibiydi. K durunca baylar da durdular. Açıklık bir yerde, çiçek tarlalarıyla süslü bir alanın kenarında bulunuyorlardı. Sormaktan çok bağırır gibi bir tonla, "Neden başkalarını değil sizi yolladılar?" dedi K. Baylar anlaşılan nedeni bilmiyorlar, o anda yanlarındaki hastanın biraz dinlenmek istemesi üzerine kollarını sarkıtıp bekleyen hasta bakıcılara benziyorlardı. "Ben gelmiyorum artık," dedi K yoklayarak. Buna bir cevap vermeyi gereksiz gören baylar, K'yı eskisi gibi kollarından kıskıvrak yakalayarak yürümeye zorladılar. Ama K direndi. "Nasılsa ileride pek bir güce gereksinme duymayacağım. Şimdi tüm gücümü harcasam da olur," diye düşündü. Yakalandıkları sineklikten kurtulmak için çırpınan, bu arada minik bacaklarını kaybeden sinekler canlandı gözlerinin önünde. "Bayları hayli zahmete sokacağım galiba," diye geçirdi içinden. Tam o sırada Fräulein Büsner'in aşağıdaki bir sokaktan alana çıkan küçük bir merdiveni tırmandığı görüldü. Fräulein Büsner olduğu pek belli değilse de arada kuşkusuz büyük bir benzerlik vardı. Hem gelenin kesinlikle Fräulein Büsner olup olmadığının da önemi yoktu K için. Ne var ki adamlara karşı direnişinin boşluğunu birden kavramıştı. Onlara böyle karşı koyup zorluk çıkartmak istemesi, kendi savunarak son kalan yaşam pırıltısının tadını çıkarmaya çalışması yiğitlikle sığmazdı. Yeniden yürümeye koyuldu. Bunu gören baylar sevindiler. Bu sevincin birazı da onlardan K'ya geçti. Adamlar gidecekleri yönü bundan böyle K'nın belirlemesine ses çıkarmadılar. K da onları alıp Fräulein Büsner'in ardı sıra götürmeye, onun gittiği yolu izlemeye koyuldu. Fräulein Büsner'e yetişmek ya da onu elden geldiğince uzun süre görebilmek için değildi hani. Fräulein Büsner sanki kendisi için bir uyarı oluşturmuştu da bu uyarıyı unutmak istemiyordu. "Şimdi yapabileceğim tek şey," diye düşündü. Kendi adımlarıyla bayların adımları arasındaki uygunluk, düşüncelerinin doğruluğunu onaylar gibiydi. "Şimdi yapabileceğim tek şey, sonuna kadar her şeyi serinkanlılıkla tasnif eden aklım başımda davranmaktır. Şimdiye kadar 20 ile dünyanın içine dalmak istedim. O da yersiz bir amaç uğrunda. Böyle yapmakla yanlış davrandım. Üstelik şimdi kalkıp bir yıl süren davadan hiç ders almadığımı göstereyim? Kalın kafalının biri gibi mi boylayayım öbür dünyayı? Arkamdan dava başında onu sona erdirmek, bitimindeyse onu yeniden başlatmak istiyordu mu dedirteyim? Böyle bir şey söylemelerini istemiyorum. Bu yolda bana eşlik etmek için yanıma böyle yarı dilsiz ve anlayışsız kimseleri verdikleri ve gereken sözleri söylemeyi benim kendime bıraktıkları için doğrusu teşekkür borçluyum. Fräulein Büsner bu arada bir yan sokağa sapmıştı. Ama artık onsuz yapabilirdik ha. Kendini yanındaki bayların kılavuzluğuna bıraktı. Derken her üçü tam bir anlaşma havası içinde ilerleyip ay ışığı altında yatan bir köprüden geçtiler. Artık baylar Kaan'ın yapacağı en ufak hareketlere seve seve uyuyordu. Bir ara Kaan yüzünü köprünün korkuluğuna döndürünce baylar da birden bütün vücutlarıyla oyuna döndüler. Mehtapta ışıldayan kımıl kımıl su bir adanın önünde iki kol ayrılıyordu. Ada üzerinde sanki iç içe girmiş öbek öbek ağaç ve fidanların yapraklarıyla dalları görülüyordu. Aşağıda köprü dolayısıyla seçilemeyen çakıl döşeli yollar ve yollarda tahta sıralar vardı. Kimi yaz günleri bu sıralardan yan gelip oturmuştu Ka. Kendisine gösterilen yakınlıktan adeta utanmış, "Hayır duracak değilim," dedi baylara. Bu yanlış anlamadan ötürü baylardan biri Ka'ya sezdirmeden ötekisini hafifçe paylar gibi yaptı. Sonra yeniden yola koyuldular. Yokuş yukarı birkaç sokaktan geçtiler. Yer yer duran ya da yoldan geçen, kimi pek uzak, kimi pek yakında polislere rastladılar. Elim içinin kabzasında pos bıyıklı biri, pek de kuşku uyandırmaz görünmeyen üçlü grubun yanına sokuldu. Baylar durakladılar. Tam polisi ağzını açmak üzereyken, K ileri çekip götürdü bayları. İkide bir ihtiyatla dönüp, polisin arkalarından gelip gelmediğini anlamak istedi. Derken araya bir sokağın köşesi girip polis görünmez olunca koşmaya başladı. Baylar da hayli tık nefes olmalarına karşın, K'nın yanı sıra ister istemez seyirtmeye koyuldular. Böylece bir solukta çıktılar kentten. Kent bitmiş, önlerinde tarlalar uzanmaya başlamıştı. Henüz tas tamam kenttekilere benzer bir evin yanı başında, kendi kaderine terk edilmiş bomboş bir taş ocağına geldiler. Belki daha baştan beri gelmek istedikleri yerdi burası. Belki de daha çok koşamayacak kadar yorgun düşmüşlerdi, birden durdu baylar, K'yı serbest bıraktılar. Sesini çıkarmadan beklemeye koyuldu K. Baylar silindir şapkalarını başlarından çıkardılar. Bir yandan taş ocağında çevrelerine bakınıp, bir yandan mendilleriyle alınlarındaki terleri sildiler. Dört bir taraf başka hiçbir ışıkta rastlanmadık bir doğallık ve sessizliği içeren ay ışığıyla örtülmüştü. Derken yapılacak işle ilgili olarak ''Siz buyurun, hayır siz buyurun'' gibi birkaç nezaket gösterisinden sonra anlaşılan hangisini ne yapacağı önceden bildirilmemişti görevlilere. Baylardan biri Kaan'ın yanına gelerek ceketini, yeleğini ve gömleğini çıkardı. Kaan elinde olmayarak titremeye başladı. Görevli Kaan'ı yatıştırmak ister gibi hafifçe sırtına vurdu. Sonra aldığı giysileri pek yakın bir gelecekte değilse bile ileride yine kullanılacak nesnelermiş gibi özenle bir araya yığdı. K'yı gecenin ne de olsa bu serin havasında hareketsiz bırakmamak için koluna girip onunla aşağı yukarı gezindi biraz. Baylardan ötekisi ise taş ocağında uygun bir yer aramaya koyulmuştu. Böyle bir yer bulunca arkadaşını işaret etti, arkadaşı da K'yı alıp götürdü. Taşların koparıldığı bir kayalıktı burası. Böyle koparılmış bir taş yerde duruyordu. Baylar K'yı oturtup sırtına taşı yasladılar ve başını taşın üzerine yatırdılar. O kadar uğraştılar, K da görevlilerin işini kolaylaştırmak için o kadar çaba harcadı, gene de yatışındaki aşırı zorakilik ve inandırıcılıktan uzaklık bir türlü kaybolmadı. Sonunda baylardan biri ötekisine ricada bulunarak K'yı yatırma işini bir an için kendisine bırakmasını istedi. Ama bu da hiçbir başarı sağlamadı. Sonunda daha öncekilerden de kötü bir konumda yatırıp bıraktılar K'yı. Derken baylardan biri redingotunu açtı. Yeleğine sarılmış kemerden bir kın sarkıyordu. Kınından uzun, ince ve iki yanı bilenmiş bir kasap bıçağı çıkardı. Bıçağı havaya kaldırıp ay ışığında keskinliğini gözden geçirdi. Deminki iğrenç nezaket gösterileri yeniden başladı. Baylardan biri Kaan'ın üzerinden ötekisine uzattı bıçağı. Öteki Kaan'ın üzerinden bıçağı yine geri verdi. O anda Kaan çok iyi biliyordu ki öyle elden ele aktarılan bıçağı bizzat kapıp vücuduna saplamak düşüyordu kendisine. Gel gelelim bunu yapamıyor, henüz serbest boynunu oynatıp sağa sola bakınmakla yetiniyordu. Bir türlü tam anlamıyla kanıtlayamıyor, kendisini görevlilerin yapacağı bütün işi bir türlü kendisi üstlenemiyordu. Bu son hatanın sorumluluğunu, söz konusu davranış için gerekli gücü kendisinden esirgeyen kim ise o taşımaktaydı. Birden taş ocağına bitişik evin en üst katına ilişti gözü. Bir ışık çakar gibi bir pencerenin kanatları ansızın açılıvermişti. Bir insan uzakta, yüksekte, belli belirsiz ve ince, birden ileri atılıp dışarı sarktı pencereden. Ayrıca kollarını uzatabildiği kadar ileri uzattı. Kimdi bu? Bir dost mu? İyi bir insan mı? K'ya acıyan, K'ya yardım etmek isteyen biri mi? Bir tek kişi mi? Yoksa bütün hepsi mi? Acaba bir yerden gelecek bir yardım mı söz konusuydu? Yapılmamış, unutulmuş itirazlar mı vardı? Kuşkusuz vardı böyle itirazlar. Gerçi yerinden oynatılamazdı mantık. Ama yaşamak isteyen bir kimsenin de önünde duramazdı. Neredeydi şimdiye kadar yanına hiç ulaşamadığı o yargıç? Neredeydi o bir türlü yanına varamadığı yüksek mahkeme? Ellerini kaldırdı, parmaklarını aralayıp ileriye uzattı. Ama o anda görevlilerden birinin eli Kaan'ın gırtlağına sarıldı. Ötekisi Kaan'ın kalbine sonuna kadar sapladığı bıçağı olduğu yerde iki kez döndürdü. Son nefesini veren K, gözlerinin ferihini sönmeden az ilerisinde bayların yanak yanağa dikilmiş can çekişmesini izlediğini gördü. Bir köpek gibi dedi. Sanki bunun utancının kendisinden sonra da yaşaması gerekiyordu. Kitabın sonu. 6 Kasım 2009, sayfa 224.